Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde başladığımız Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Ulul Azm peygamberleri tanıttığımız sohbetimizin devamında Hazreti Musa aleyhisselamın yaşamından bazı bölümlerini anlattık ve dedik ki o Hazret Yüce Allah'ın inayeti sayesinde Firavun sarayında büyüdü ve gençlik çağına geldiğinde Medyen kentine gitti ve orada ilahi peygamberlerden Hazreti Şuayb'ın yanında kaldı ve kızlarından biriyle evlendi. Hazreti Musa Midyan'da bir süre eşiyle birlikte yaşadı ve çobanlık ve besicilik yaptı ve aynı zamanda Mısır'a dönmek ve Firavun'un zulmü altında yaşayan kavmi İsrail oğullarını kurtarmak için fırsat kolladı. Sonunda ve Midyan'da 10 yıl ikametin ardından Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'a dönmeye karar verdi ve bu ülkenin yolunu tuttu. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 9 ila 36. ayetleri ve yine Kasas suresinin 29 ila 35. ayetlerinde Hazreti Musa aleyhisselamın yaşamının bu dilimini işaret ediyor. Hazreti Musa, Mısır'ın yolunda ailesiyle birlikte ilerlerken, karanlık ve soğuk bir gecede çölde yolunu kaybetti. Ayaz ve soğuk hava Hazreti Musa ve ailesini iyice eziyet etmeye başlamıştı. O sırada Hazreti Musa çok uzakta, Tur Dağı'nda bir ateş gördü ve ailesine şöyle dedi: "Bekleyin, eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum," demişti. Hazreti Musa ateşe yaklaştığında bir nida geldi. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan "Ey Musa!" diye seslenildi. "Muhakkak ki ben, evet ben, senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın." Kur'an-ı Kerim maceraya şöyle devam ediyor. "Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl." Hazreti Musa bir ses ona "Ben senin Rabbinim" dediğini duydu ve bu sesin sahibi ve gerçekte kendisiyle konuşan sesin alemleri yaratan yegane, bilge, güçlü ve tedbirli Allah olduğunu anladı. Bu gelişmenin ardından Hazreti Musa'ya vasfedilemez bir şevk ve coşku sardı. Yüce Allah Hazreti Musa'ya şöyle buyurdu. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır dedi. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Allah yere at onu ey Musa dedi. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Bu manzara ile karşılaşan Hazreti Musa korktu ve geri çekildi. Ancak Allah buyurdu, al onu, korkma. Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. Bu ilk mucizenin ardından Kur'an-ı Kerim, Hazreti Musa'nın bir başka mucizesine işaret ediyor ve şöyle buyuruyor. Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere. Kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Yüce Allah bu mucizeleri Hazreti Musa'ya verdikten sonra ona bu açık mucizelerle Firavun'un yanına gitmesini emretti. Firavun'a git çünkü o iyice azdı. Yüce Allah bu emri üzerine Hazreti Musa şöyle arz etti. Rabbim ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benim doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Allahu Teala Hazreti Musa'nın talebini icabet etti ve şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve siz öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz, mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Ve böylece o karanlık ve soğuk gecede ve o kutsal topraklarda nübüvvet sorumluluğu Hazreti Musa'ya verildi ve böylece o Hazret peygamberlik makamına nail oldu. İşte bu noktadan itibaren Hazreti Musa aleyhisselamın İsrail oğullarını kurtarmak için tarihi rolü başladı. Bu süreçte ilginç nokta Hazreti Musa'nın hareketinin hemen başında Mısır toplumunun başı yani despot ve müstekbir Firavun'u ve iktidarını hedef aldı. Aslında enbiyanın ve beşeri toplumların muslihlerinin fasık ortamları ıslah etmek ve toplumlarda köklü değişim yaratmak için o toplumların ekonomi, siyasi ve kültür gibi alanlarını kendi ellerinde bulunduran zorbaları ve zalim hükümdarları ıslah ederek işe başlamaları gerekir. Hazreti Musa öyküsü de gerçekte zalim güçlerle mücadelede gidilecek yolu ve yönü gösteriyor. Zira milletlerin bedbahtlığı ve sıkıntıların başlıca nedeni Firavun sıfatlı zalim hükümdarlar ve yöneticilerdir. Nitekim bu zümre ıslah olmadıkça milletler de iflah olmaz ve gerçek mutluluk ve saadete kavuşamaz. Hazreti Musa nübüvvet fermanını teslim aldıktan sonra Mısır'a gitti ve büyük risaletin mesajını kardeşi Harun'a iletti. Yüce Allah, Hazreti Musa ve kardeşi Harun'a Firavun ile karşılaştıklarında onunla yumuşak dille konuşmasını emretti. Çünkü Firavun ikazı idrak edebilir ya da Allah'tan korkabilirdi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya tavsiyesinde Firavun'a yumuşak davranmasını ve konuşmasını ama aynı zamanda söyleyeceklerini açık ve net bir şekilde beyan etmesini, çünkü Firavun onun mantıklı delillerini kabul ederek iman edebileceğini ya da ilahi cezadan ve gücünü kaybetmekten korkarak teslim olabileceğini ve muhalefet etmeyeceğini buyurdu. Thank you. Öte yandan Hazreti Musa ve kardeşi Harun, kibirli Firavun'un onların sözünü dinlemeden erken davranması ve şiddete başvurmasından veya onların mesajını duyar duymaz beklenmedik ve sert bir tepki vermesinden ve böylece onlara verilen görevin başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya gelmesinden korkuyordu. Ancak Yüce Allah kesin bir ifadeyle onlara asla korkmamalarını ve kendisi her an onlarla birlikte olduğunu ve her şeyi görüp duyduğunu buyurdu. Sonunda Hazreti Musa ve kardeşi Harun Firavun'un yanına gittiler. İki kardeş uzun süre uğraştıktan sonra sonunda sarayın içine girmeyi ve Firavun'la karşılaşmayı başardı. O sırada Firavun'un adamları ve yakınları da çevresindeydi. Şimdi maceranın devamını Firavun'un sarayında takip edelim. Hazreti Musa, Firavun sarayının ihtişamına ve azametini hiç aldırış etmeden ve bundan etkilenmeksizin davetini ilan etmeye başladı ve şöyle dedi. Ey Firavun! Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bu sözler, Hazreti Musa'nın bu merhalede Firavun'la ilk karşılaşmasıydı. Aslında Hazreti Musa'nın ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim demesi Firavun'a bir nevi savaş ilanıydı. Çünkü bu cümlenin anlamı Firavun ve ilah olduklarını ilan edenlerin hepsi yalancı olduğu ve ancak yegane Allah, alemlerin Rabbi olduğuydu. Hazreti Musa söze şöyle devam etti. Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle bırak. Aslında bu mesele Hazreti Musa'nın risaletinin bir bölümüydü ve İsrail oğullarını Firavun ve adamlarının zulmünden kurtarması ve esaret ve kölelik zincirlerini kırması gerekiyordu. Çünkü İsrail oğulları o dönemde aşağılık köleler gibi Mısırlı Kıptilerin pençesinde esir olmuştu. Firavun dedi ki, ben seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Aslında Firavun bu sözleriyle Hazreti Musa'nın minnet borcunu hatırlatmaya çalışıyordu. Firavun sözüne şöyle devam etti. Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Burada Firavun bu sözleriyle Hazreti Musa'yı bir nevi fişlemek ve sonuçta mahkum etmek istiyordu. Fakat Hazreti Musa Firavun'un suçlamalarını duyduktan sonra şöyle cevap verdi. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Bundan sonra Firavun ve Hazreti Musa arasında bir diyalog yaşandı. Kur'an-ı Kerim bu diyaloğu şöyle anlatıyor. Firavun şöyle dedi. Alemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa cevap verdi. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Buna karşın Firavun, Hazreti Musa'nın açık ve mantıklı sözlerine rağmen gaflet uykusundan uyanmadı ve etrafında bulunanlara "İşitiyor musunuz?" dedi. Gerçekte Firavun bu gibi alaylı ve aşağılayıcı ifadelerle Hazreti Musa'nın sözlerinin orada bulunanları etkilemesini engellemeye çalışıyordu. Fakat Musa dedi ki, "O sizin de Rabbiniz. Daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Ancak Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir," dedi. Hazreti Musa ise söze devamla şöyle dedi: "Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir." İşte bu noktada Hazreti Musa ile Firavun arasındaki tartışma iyice kızıştı. Gerçekte Firavun, Hazreti Musa'nın daveti ve dayandığı deliller onun hükümetini ve iktidarını sarsacağını ve zayıf düşüreceğini biliyordu. Kur'an-ı Kerim maceranın devamını şöyle anlatıyor: "Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim," dedi. Musa, "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?" dedi. Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu," diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa apaçık koca bir yılan oluvermiş. Elini de koynundan çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, nur saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, "Bu," dedi, "doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini eyle ve sihirleri toplayıcı görevleri gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler." Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli seri sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde ibret alma ve başkalarına danışma meselesinin daha iyi bir yaşam için önemini konuşacağız.
İmam Ali Aleyhisselam ibret alma ve tecrübe biriktirme konusunda şöyle buyurmuşlardır: "Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim."
İnsanın yaşamaya ve hayatta kalmaya yönelik isteği onu en iyi yaşama yöntemini seçmesine zorluyor. İnsan tam bir ressam gibi kendi hayatını en güzel şekilde resmetmeye başlar. İnsanoğlu kendi yeteneklerini bulma, çevresindeki dünyayı tanıma, yaratanı tanıma ve etrafındaki insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurma yollarını bulmaya çalışır. Ancak iyi yaşamak düşündüğümüz kadar kolayca elde edilecek mesele değildir.
yaşam sorunları ve zorluklarına karşı galibiyet elde edip doğru yaşama tarzını seçmek için geçmişteki insanların hayatlarını bilmek ve bu hayat öykülerinden ibret almak kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, geçmişteki insanların hayatı üzerinde kafa yormak ve onların deneyimlerinden yararlanmak yeni bir hayat yaşamak olarak çok faydalı olacak. Biz ömrümüzün değerli her anını doğru değerlendirmek için geçmişteki büyük insanların yaşam şekli, öğütleri ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanmalıyız. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuya ilgili çok güzel bir ifadede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim.
Değerli dinleyiciler, ibret kelimesi Arapça bir sözcük olarak geçmek anlamına gelen abire kökünden gelmektedir. Bu da olayların yüzeyselliğine takılmayıp her hadisenin gerçek ve derin özüne geçilmesi ve dikkate alınması demektir. İbret almak ise geniş çaplı bir yelpaze olarak birçok konuyu kapsamaktadır. Geçmişteki kavimlerin, milletlerin ve devletlerin doğuş, yükseliş ve dağılma süreçleri herkes için ibret verici bir geçmiştir. Ömrün geçmesi ve gençliğin de arkada bırakılması ve yaşlılık dönemine ayak basılması konusu bile kendiliğinden öğütler ve ibretler içermektedir.
Zorluk yaşayan insanların zorlu durumlardan kurtularak rahat bir döneme ayak basmaları başka insanlar için öğüt ve ibret içeriyor. İnsanların ölümü bile büyük bir ibrettir. Doğal afetler, toplumsal olaylar ve başka benzer birçok meselede insanların yorumluğu aydınlatacak ve hatalara düşmesine de engelleyecek ibretler içeriyor.
Modern toplumlarda uyuşturucu, alkol ve saykodelik ilaçlara, haplara ve alkole olan bağımlılık, gençlerin zindeliği ve sağlamlığını ellerinden alıyor. Ateşli bir sevda ile birbirlerine vurulmalarına rağmen erkek ve kızların evlenmek için yanlış bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Bu yanlışın sonuçları ise hayat boyunca onları rahatsız ediyor. Kimseye danışmadan bölümlerini seçen öğrenciler, yetenekleri olmadığı ve hatta İlki bile duymadıkları dallara yönelirler. Bu insanlar ise ömürlerini heder etmiş insanlar oluyor. Tamahları ve aşırı ün kazanmak için sonunda kendilerine rezil rüsva eden girişimlerde bulunan tanınmış insanları görüyoruz. Bu tanınmış insanlar ise toplum karşısındaki itibarlarını kaybediyorlar. Bu örnekler ve birçok benzer örneklerin hepsi ibret verici olaylar ve tecrübelerdir.
Daha iyi yaşamak yöntemleri üzerinde kafa yoran akıllı insanlar, insanların eylemlerinden, tarihten ve farklı milletlerin geçmişinden dersler çıkarıp ivedilikte bir işe girmezler. Bunun tam tersi temkinli ve ibret almak suretiyle davranırlar. Bu insanlar olayların yüzeyselliğine takılmayıp derinliğine inerler. Bu vesileyle birçok tecrübe ve deneyim elde edebilirler. İşte bu yüzden bütün insanlar hayatlarında daha az hata yapıp başarıları günden güne artan insanlardır.
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi yaşamak, olaylardan ders çıkarmak ve öğüt dinlemek ile ilgili birçok ayeti vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe defalarca değinmiştir. Haşr suresinin 2. ayeti şerifesinde şöyle buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi ayetlerin birçoğunda ise büyük ilahi peygamberlerin hayat hikayeleri ibret almak için anlatılmıştır. Örneğin dünya kadar servete sahip olan cinler ve insler, hizmetinde olan hayvanlar ile konuşabilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam hikayesi önemli bir nokta içerir. Bu kadar varlıklı ve imkana sahip bir peygamber hiçbir zaman bu varlığına aldanmadı ve sürekli Allahü Teala karşısında huzu ve huşu ile kulluk edip insanların refahı için çaba gösterdi. Bir başka Kur'an-ı hikayede Lut kavminin hikayesidir. Bu kavim kötü davranışları seçerek Allah'ı yad etmeyi yüreklerinden sildi ve böylece ağır ilahi gazaba duçar oldu. Hazreti Musa aleyhisselam ve Firavun hikayesi ve başka peygamberlerin hikayeleri de Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ibret verici öğüt dolu hikayelerdir.
Bu hikayelerde Kur'an-ı Kerim'in hedefi salt hikayeyi anlatmak değil, bu hikayeler sayesinde insanlara hidayet yolunu göstermek ve böylece sağlam bir kılavuz göstermek olmuştur. Buna esasen peygamberlerin hikayesinde hidayet yolunda faydalı olmayan herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Örneğin bu Kur'an-ı hikayelerde doğum, ölüm tarihi, çocuk ve eş sayıları gibi ayrıntılara hiç girilmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'de öğüt almak ve ders çıkarmak için anlatılan hikayelerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf suresinin 111. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçekten de onların hayat hikayelerinde düşünce sahibi insanlar için ibret verici dersler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi ibret verici noktalar ile dolu bir hikayedir. Kardeşlerinin onu kıskanması ve olumsuz yıkıcı etkileri, düşmanların intrikalarına suya düşmesi, Hazreti Yusuf'un günah ve şehvetten uzak olması, Züleyha'nın rezil olması, Hazreti Yusuf'un iffeti ve bu gibi ibretler bu hikayede açıkça göze çarpmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler, insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarıp günlük hayatlarında bu tecrübelerinden yararlanmaları için anlatılmıştır. Kur'an'daki eğitici hikayeler daha iyi yaşamak yolunu aydınlatmak için anlatılmaktadır.
Akıllı insanların özelliklerinden olan geçmişteki olayların ibret alma ve dersler çıkarma ve bu tecrübelerden daha iyi yaşamak yönünde yararlanmasının yanı sıra başkalarına danışmak da bu tip insanların bir başka olumlu boyutudur. Yersiz gurur ve bencillik eseri olmayan bir insan ibret alma ve danışma konusunda çok etkin birisi olur. Böyle bir insan bir konuda birçok görüşü değerlendirmekten sakınmaz. Böylece en güzel yolu seçerek uygulamaya geçer.
Başkalarının fikirleri ve düşüncelerinin ışığı insanın yolunu aydınlatır. Bu aydınlatma ise insanların bireysel ve toplumsal olarak hayırlı ve saadetli bir hayat sürdürmesine neden olur. Hazreti Ali aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Başkalarına danışan birisi başka insanların akılları ve tecrübelerinden de yararlanıp daha doğru bir karar alabilir. Tabii danışmak da kendine has bir yolu, yöntemi vardır. Örneğin iyi düşünen, istikbali düşünen ve dakik insanlar danışmak için daha uygun insanlardır. Akıllı ve düşünce sahibi insanlara danışmak daha iyi yaşama yol açacak seçeneklerden biridir. Çin kültürüne ait bir atasözü şöyledir. Bir işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsan 3 yaşlı insana danış. Farsça bir atasözünde ise şöyle denmektedir. Daha fazla danışan insan daha az hataya düşer. Thank you.
Günlerden bir gün iki adam ırmak kenarında balık avlamakla meşgullerdi. Daha yaşlı olan adam deneyimli ve usta bir balıkçıydı. Diğeri ise balıkçılıkta çaylak olan bir gençti. Deneyimli adam balık yakaladığı her defasında yanında bulunan buz kovasını atıp böylece balıkları taze tutmaya çalışıyordu. Ancak kibirli olan çaylak genç adam ise yaşlı adamdan yardım almadan kendi çabasıyla balık avlamaya çalışıyordu. Birkaç saat geçmesine rağmen genç adam ırmaktan hiçbir balık avlayamadı ve sinirlendi. O kendi oltasına iyi bir yem takmasına rağmen tecrübesizdi. Deneyimli yaşlı adamın başarılı sırrı ise zor değildir. Yanında getirdiği yemlerin yanı sıra bir torba dolusu da ekmek kırıntısı getirip iple bağlayarak suya bırakmıştı. File torbadan ekmek kırıntıları yavaş yavaş suya dökülüp balıkları etrafında topluyordu. Balıklar bu kalabalıkta yaşlı balıkçının oltasına takılıp av oluyorlardı. İşte bu deneyimli adam böyle bir yönteme başvurarak birçok balık avladı. Ancak daha genç olan adam yaşlı adama danışmamasından dolayı zamanını boş harcayıp hiçbir balık avlayamadı.
Bizim çoğumuzun hayat hikayesi de anlattığımız hikayede olduğu gibidir. Özellikle de hayatlarının uzun yolunun başında olan gençler ve delikanlılar, düşünce sahibi insanlara danıştıkları takdirde hayatlarında daha etkili ve olumlu adımlar atabilirler. Gençler enerjileri, güçleri ve zindeliklerini büyüklerin tecrübeleri ve tedbirleriyle sentezlerse öyle bir kimyaya ulaşırlar ki vücutlarındaki bakırı altına dönüştürebilirler. İşte bu yüzden din ve ahlak kılavuzları daha iyi yaşamak için herkesi özellikle gençleri, yaşlılar ve deneyimlerinden tecrübe biriktirmek ve ibret almaya tavsiye etmişlerdir.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli seri sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق وإيمان نكاح
Thank you.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Cami, asr-ı saadette Allah Resulü'nün risaletini yerine getirmek ve ilahi ahkamı ve İslam dinini tebliğ etmek için önemli bir merkezdi. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem camilerde icraatından biri vaaz ve nasihat celseleri düzenlemekti. Resulullah Efendimizin vaaz ve nasihatleri gönülleri yumuşatma yönündeydi.
Geçen bölümlerde belirtildiği üzere cami Yüce Allah'a ibadet etmek için özel bir mekandır ve bu mekana Arapça mescid adı verilmesinin sebebi de camilerin Yüce Allah huzurunda secde etme ve tevazu gösterme mekanı oluşudur. Ancak caminin başka işlevlerinden de gafil olmamak gerekir. Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere cami asr-ı saadette Allah Resulü'nün risaletini yerine getirmek ve ilahi ahkamı ve İslam dinini tebliğ etmek için önemli bir merkezdi. İslam peygamberinin camilerde icraatından biri vaaz ve nasihat celseleri düzenlemekti. Resulullah Efendimizin vaaz ve nasihatleri gönülleri yumuşatma yönündeydi. Allah Resulü bu yöntemden İnsanları hidayete erdirmek üzere yararlandığı gibi Müslümanlara da kendi aralarında vaaz ve nasihat celseleri düzenlemeye teşvik ederdi. Nitekim bir hadiste İslam peygamberi Müslümanlara hitaben şöyle buyurur. Cennet bahçelerine doğru hareket edin. Sahabe cennet bahçelerinden maksadın ne olduğunu sorunca Allah Resulü Allah'ı anma ve zikir celseleri şeklinde buyurur.
İslam peygamberinin camide tebliğ işi manevi ve ruhani muhtevası söz konusuydu. Nitekim bu ilahi muhteva hidayete ermek üzere en ufak yeteneği olan insanları İslam dinine hayran bırakırdı. Aslında İslam peygamberinin vaaz ve nasihatleri sadece camide konuşma yapmakla sınırlı kalmazdı ve o hazretin davranışları camiyi insanlara hidayete erdirme mekanı yapan en önemli özelliklerinden biriydi. Gerçekte Resulullah Efendimizin davranışları o kadar yüce ve insani davranışlardı ki hatta bazen o hazreti katletmek niyetiyle camiye gelen insanlar Allah Resulü'nün davranışlarının hayranı olur ve tüm benliğiyle tevhid ve nübüvveti itiraf eder ve Müslüman olurdu.
İslam peygamberine suikast düzenlemek amacıyla zehirli kılıcı ile Mekke'den gelen ve Mescid-i Nebevi'ye girenlerden biri Umayr bin Vahab idi. Tarihte belirtildiği üzere Umayr bin Vahab ve Safvan bin Ümeyye Bedir Savaşı'ndan sonra Kabe'nin yanı başında sohbet ediyordu. Umayr Mekke'de sürekli Resulullah'ı ve Müslümanları taciz edenlerden biriydi. Bedir Savaşı'nda ise oğlu Müslümanlarca esir alınmıştı. Umayr söze Bedir'de ölenlerle başladı. Safvan ise bu olaydan sonra hayatın tadı tuzu kalmadığını söyledi. Umay da yemin ederek şöyle dedi. Eğer borcumu ödeyecek gücüm olsaydı ve çocuklarım benden sonra telef olmayacaklarından emin olsaydım mutlaka Muhammed'e ulaşır ve onu öldürürdüm. Safvan hemen bu fırsattan yararlanarak şöyle karşılık verdi. Ben senin borçlarını öder ve çocuklarına kendi çocuklarım gibi bakarım. Bu sözün üzerine Umayr Safvan'da bu sırrı saklamasını söyledi ve ardından kılıcını zehire bulaştırdıktan sonra Medine'nin yolunu tuttu.
Umayr Medine'ye vardığında kılıcıyla beraber doğruca Resulullah'ın üzerine yürüdü. O sırada Resulullah'ın yanında bulunan sahabe Umayr'ı engellemek istedi ancak Allah Resulü bırakın onu diye buyurdu. Umayr yaklaştı ve hayırlı sabahlar dedi. aslında bu söz cahiliye döneminde insanlar karşılaşınca söyledikleri şeydi. Ancak Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah Teala cennet ehlinin birbirine söylediği daha güzel bir sözü vardır. O da selamdır. Resulullah daha sonra neden Medine'ye geldiğini sordu. Umar Müslümanların esir aldığı oğlu için geldiğini söyledi. Ancak Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen bundan başka bir şey için geldin. Zira sen ve Safvan Kabe'nin yanında oturmuş ve Bedir'de ölenlerden söz etmiştiniz. Sonra sen dedin ki eğer borcum olmasaydı ve küçük yaşta zayıf çocuklarım olmasaydı mutlaka Muhammed'e ulaşır ve onu öldürürdüm. Ardından Safvan dedi ki ben senin evlatlarının bakımını üstlenirim, borcunu da öderim. Şimdi Allah benle senin üstlendiğin görevin arasında duruyor.
Bu sözlere duyan Umayr şaşkına döndü ve kendine gelerek şöyle arz etti. Ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şahadet getiriyorum. Hakikaten sen göklerden haber getirensin ama biz seni tekzip ediyorduk. Zira bu konudan ben ve Safvan'dan başka hiç kimsenin haberi yoktu ve eminim seni Allah haberdar etti. Hamdolsun beni İslam'a doğru hidayete erdiren ve doğru yola getiren Allah'a. Umayr bu sözlerin ardından şahadet getirdi ve Müslüman oldu. Allah Resulü sahabeye döndü ve şöyle buyurdu. Kardeşinize dini meselelere ve Kur'an-ı Kerim'i üreten ve oğlunu da serbest bırakın.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde Suriye'nin ünlü Emevi Camii'ni tanıtmak istiyoruz sizlere.
Emevi Ulu Camii Suriye'nin en önemli camidir. Bu cami Şam'ın eski bölümünde yer almakta. Emevi Camii İslam dünyasının en güzel camilerinden biridir. Bu ihtişamlı cami aslında İslam peygamberinin Medine'de inşa ettiği sade ve gösterişsiz camiden çok farklıydı. Emevi Ulu Camii'ni Emevi Hanedanı'nın 6. halifesi Velid bin Abdülmelik, Kamere 87 ve miladi 706 yılında inşa ettirdi. Tarihçiler Velid'in bu camiyi inşa etmek için ülkenin 7 yıllık vergisini harcadığını belirtiyor.
Aslında Emevi Ulu Camii'nin mazisi milattan önceki yıllara dayanıyor. Bazı arkeologların belirttiğine göre bu mekan ateşe tapanların mabediydi. Romalılar Şam'ı fethettikten sonra bu mabedi genişletti ve kendi tanrılarının ibadet edildiği mekana çevirdi. Daha sonra Hazreti İsa'nın peygamber olarak gönderilmesi ve Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber bu mabet kiliseye dönüştü. Bu durum Müslümanlar Şam'ı fethedip bu mekanda namaz kılana kadar devam etti. Gerçi Müslümanlar bu mekanın bir bölümünü kilise olarak Hristiyanlara bıraktı.
Bu durum yaklaşık 70 yıl sürdü ve Müslümanlarla Hristiyanlar yan yana kendi dini vecibelerini yerine getiriyordu. Miladi 705 yılında Velid bin Abdülmelik halife olduğunda kiliseyi camiye ilhak etti. Emevi halife Velid, eski kiliseye bağlı olan Romalıların eski kulelerini minareye çevirdi ve buradan ezan okuttu. Minare inşaatı Emevilerden önce yaygın bir konu değildi ve Suriye'de tapınaklarda var olan kulelerden esinlenerek inşa edilmeye başlandı.
Velid bin Abdülmelik caminin inşaatı için İranlı ve Hindistanlı mimarları ve mühendisleri Şam'a davet etti ve camiyi süslemek için en güzel mermer taşlarından ve diğer taşlardan yararlandı. Caminin sütunları altın ve gümüş ve mihrabı da mücevherler ve altın ve gümüş kandiller ve güzel muarrak işlemelerle süslendi. Caminin şebistanı üzerine Nesr veya Kartal adında bir kubbe inşa edildi. Caminin şebistanının doğusunda 20 ve batısında da 20 sütun vardı ve ortasında da 4 büyük sütun yer alıyordu. Bu sütunlar Nesr kubbesinin sütunlarıydı. Caminin çatısını ayakta tutan sütunlar ise hilal şeklinde inşa edildi.
Öte yandan Emevi Ulu Camii asırlar boyunca restore edildi ve bazı genişletme çalışmalarına şahit oldu. Caminin avlusunda 3 küçük kubbe inşa edildi. Elmal Kubbesi avlunun sağında yer alıyor. Kamire 172 yılında Şam hükümdarı ve Abbasi Mansur'un amcaoğlu Fadl bin Salih bu kubbeyi inşa ettirdi. Bu mekanda camiye ait eşyalar saklandığında Mal Kubbesi olarak da ün yaptı. Kamire 369 yılında avlunun ortasında Kubbetul Vuzu yapıldı. Bu küçük kubbede mermer taşından yapılmış 6 sütun üzerinde duruyor. Bu kubbe aynı zamanda kurban kayası olarak da ün yapmıştır. Rivayetlere göre Hazreti Adem'in oğlu Habil bir koç olan kurbanını bu kayanın üzerine koydu ve Allah tarafından kabul edilince ateşle yandı. Fakat buğdaydan ibaret olan Kabil'in kurbanı kabul edilmedi ve öylece kaldı ve bu yüzden Kabil kardeşi Habil'i kıskandı ve onu öldürdü. O günden sonra burası kurban kayası olarak ün yaptı. Emevi Ulu Cami'nin avlusunun doğusunda ve saat kapısının yanı başında saat kubbesi, kamere 5. yüzyılda inşa edildi ve caminin saati bu mekana yerleştirildi.
Biraz önce de belirtildiği üzere ilk minare Emevilerin döneminde inşa edildi. Emevi Ulu Camii 3 büyük minaresi vardır ve taştan ve dörtgen şeklinde caminin kuzeyi, güneybatısı ve güneydoğusunda inşa edilmiştir. Doğudaki minare Beyza Minaresi veya İsa Minaresi olarak ün yapmıştır. Bazı rivayetlere göre Hazreti İsa ahir zamanda bu minareye nazil olacaktır. Kuzey Minaresi Arus Minaresi olarak ün yapmıştı. Bunun sebebi ise eskiden halk düğünlerinde ve şenliklerinde bu minareyi süslerdi ve bunun berekete vesile olacağına inanırdı. Batı Minaresi ise Akbay Minaresi olarak ün yapmıştır.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programın sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak hezyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Annesi hastalandığında Abdullah oğlu Hüseyin'in durumunun üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmişti. Abdullah, Buhara'nın en iyi doktorlarını eşinin tedavisi için getirmesine rağmen eşi Sitare'nin hastalığı uzamıştı. Aradan aylar geçtikten sonra nihayet Sitare yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ünlü İranlı büyük hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Annesi hastalandığında Abdullah oğlu Hüseyin'in doğumunun üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmişti. Abdullah, Buhara'nın en iyi doktorlarını eşinin tedavisi için getirmiş. Fakat yine de eşinin hastalık dönemi çok uzun sürmüştü. Aradan aylar geçtikten sonra nihayet Setare yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştı. Abdullah eşinin elinden tutmuş, Yüce Allah'a eşinin iyileşmesinden dolayı şükrederek şöyle diyordu. Allah'ın ilahi rahmetine şükür olarak adadığım koyunu kurban edip ihtiyaç sahiplerine dağıtmam gerekir. Setare'nin en büyük endişesinin oğulları Hüseyin olduğunu bilen Abdullah yan odaya bakarak, "Oğlumuz bekliyor, benim gidip onun sorularına cevap vermem gerekir," dedi. Setare, eşi Abdullah'a, "Çocuğun akıl ve düşünme kapasitesi o kadar fazla değil. Öğrendiği alfabe ve küçük Kur'an sureleri onun için şimdilik yeterli. Ağır ağır ilerleyelim. İyileştiğimde ona namaz kılmasını da öğreteceğim," dedi. Eşinin bu sözleri üzerine Abdullah gülümseyerek şöyle dedi. "Hanım, senin haberin yok galiba. Hüseyin her açıdan o kadar ilerledi ki artık ben bile onun sorularına cevap bulamıyorum. Onun için çok iyi bir öğretmen bulmalıyım," dedi. Abdullah sözlerine şöyle devam etti. "Senin hastalandığın ve doktorun tavsiyesi üzerine çocuğu senden uzaklaştırdığımız şu birkaç ay içinde okuma yazmayı hızlı bir şekilde öğrendi. Aynı zamanda Kur'an öğrenmeyi ve yazmayı da çok hızlı bir şekilde başladı. Şimdi de daha ileri giderek bana Kur'an'ın manasını da öğret," diyor. Bu ani hastalık, Hüseyin'in senin gibi özverili bir anneye olan yoğun sevgisi ve onun şaşırtıcı ve sıçrama yapmasına ve hızlı bir şekilde ilerlemesine neden oldu. Bu durum, başkaları şöyle dursun, benim için bile inanılması çok zor olan bir gerçektir. Abdullah'ın bu sözleri üzerine, yüzü mutluluk gözyaşlarıyla ıslanan Setare, hayretler içinde şöyle sordu. "Hüseyin'in bu kadar ilerlemesine benim hastalığım mı neden oldu?" diyorsun. Abdullah ayağa kalktı. Odanın dışına bakındı ve şöyle dedi. "Doktorun tavsiyesi üzerine Hüseyin'i senin odandan alıp başka bir odaya yerleştirdik. O artık bir süre annesinden uzak kalması gerektiğini anlamıştı. Bu yüzden 3 gün boyunca tamamen yemeden içmeden kesildi ve kendi içine kapandı. Üzüntüden artık ne yemek yiyor ne uyuyabiliyordu. Doktoru Hüseyin'in durumundan haberdar ettim. Doktor Hüseyin'in başucuna geldiğinde hemen doktordan şu soruyu sordu. Neden annemin yanında kalmamı istemedin?" diye. Doktor da şöyle cevap verdi. "Çünkü annen çok hasta. Eğer sen de onun yanında kalacak olursan aynı hastalığa yakalanabilirsin. O yüzden uzaklaşmanı uygun gördük." Bu sözlerin üzerine Hüseyin, o günden sonra sürekli bilim öğrenerek hastalıkları tanıyıp nasıl tedavi edebileceği hakkında bitmek bilmeyen sorular sormaya başladı. O saatten itibaren Hüseyin artık yolunu bulmuştu. Gece gündüz okuyor, yazıyor, sürekli sorular soruyordu. Onun çabaları, azmi ve karşısında yoruldum. Gün boyu bir şeyler yapmayı, keşfetmeyi ve tekrarlamayı bırakmıyor. Şimdi artık hasta yatağına düşme sırası bende galiba. Fakat oğlumun bir aylık işi birkaç günde yaptığını, bir ayda bir yıla yakın yol kat ettiğini görünce tüm yorgunluklarım birden kayboluveriyor. Evet, bir an önce Buhara'ya gitmeli ve Hüseyin'in eğitimi için oradaki öğretmenlerden yardım almalıyız. Bu küçük köyde Hüseyin'imden daha fazla bilen hiç kimse yoktur artık. O çok yakın zamanda Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmenin yanı sıra tertil ve tecvidi de bitirecek. Efşanede bilgi sahibi olduğunu iddia eden bütün insanlardan daha bilgili, hatta onların dahi bilmediklerini bilebiliyor. Sevinç ve mutlulukla Setare sakin bir sesle şöyle dedi. Biliyorsunuz, ben çocuğu 6 yaşında, kentinin en bilge insanı olan dünyanın tek annesiyim. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım, bu büyük rahmeti ve nimeti bizden alma. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Abdullah oğlunun eğitimini karşılamak için Efşani'deki bahçelerinin bir bölümünü satmaya karar verdi. Setare ve iki oğlu Hüseyin ve Mahmut da birkaç günlüğüne Buhara'dan Efşani'ye akrabalarını ziyarete hazırlanıyorlardı. Hüseyin yine her zaman olduğu gibi annesine ard arda türlü sorular soruyordu. Onların bu konuşmaları aniden evden gelen bir gürültüyle kesildi. Abdullah orta yaşlı bir adamla beraber eve gelmişti. Onları gören Hüseyin sevinçle annesine şöyle dedi. Anneciğim, anneciğim. Ben bu adamı tanıyorum. Bizim sokağın başında meyve sebze satan bir adam. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir muhasebecidir. Kendisi o işlemin doğru ve kusursuz bir şekilde yapılabilmesi için toprak ve arazi alanlarının hesabını da yapıyor, dedi. Efşane'deki 8 yaşındaki Hüseyin arazi ölçme ve mesafeleri hesaplamaya yardım etmek istiyordu. Abdullah şaşkınlıkla şöyle dedi. Oğlum, sen sayıları ve geometriyi henüz bilmiyorsun ki. Bu çok az insanın yapabileceği bir bilimdir. Hüseyin Başını kaldırıp kararlı ve kendinden çok emin bir şekilde şöyle diyordu. Ben bu ilmi iyi bilmekteyim. Tüm sırlarından da haberdarım. Bu tekniği, hesaplamayı, okumayı ve yazmayı, bu kitap okuyan, aynı zamanda da muhasebeci olan Üstad Mahmut'tan öğrendim ve kendisine çok minnettarım. Abdullah, Mahmut Hoca'ya ve Hüseyin'e şöyle bir baktıktan sonra, kim, nasıl, ne zaman Üstad Mahmut bizim evimize gelmedi ki? Diye karşılık verdi. Hüseyin, hocasına bakarak yaramaz ve çocuksu bir ifadeyle şöyle dedi. Ama ben hocanın dükkanına gidiyordum. Annem zaman zaman beni sebze almaya gönderirdi. Hatta bazen komşulara da alışveriş yapmak için ben hocamın mağazasına giriyordum. Onun yanına gitmek için her fırsatı kolluyordum. Sohbet buraya gelince Üstad Mahmut Hüseyin'in yanında diz çöküp alnından öperek şöyle dedi. Ama sen de benim çok iyi öğretmenimdin. Hala da öylesin. Sana ve benim için ödünç verdiğin kitaplarına minnettar olmalıyım. Eğer sana bir takım sayıları, hesaplamayı, bazı şeyleri öğrettiysem, senden bunun kaç katını öğrendim. Ama ne yazık ki çağımızın insanları bilimi, teknolojiyi, sanatı, yaşa ve görünüşe göre ölçüyor. Bilgi ve farkındalığın küçüklük ya da büyüklükle hiçbir ilgisi olduğunu kabul etmiyorlar. Şaşkınlık, sevinç, aynı zamanda gurur duygusuna kapılan Abdullah, bu sözlerin üzerine yüksek bir sözle kahkaha atarak gülmeye ve şöyle demeye başladı. Öyle mi? Demek ki bizim evimizde, mahallemizde büyük ve küçük iki mühendisimiz varmış. Ve bizim bundan haberimiz yokmuş. Aktarlar pazarının dışında Abdullah'ın evinin yakınında yoldan geçen herkesin dikkatini çeken bir gürültü, bir kalabalık vardı. Ellerinde sopalarla iki adam bir evin kapısını yumrukluyor. Hakimin emri gereği kapıyı açın, kapıyı açın diye bağırıyordu. Genç kadın korku ve panikle başını pencereden dışarı çıkararak, "Ey Müslümanlar, neden çaresiz bir kadın ve çocuğu miras aldıkları bir evden çıkarmak istiyorsunuz? Bize merhamet edin. Bu nasıl bir dindarlıktır? Ne istiyorsunuz bizden?" diye bağırmaya başladı. Öte yandan oradaki insanlardan bazılarından da itiraz sesleri yükselmeye başladı. Boş boş konuşma. Bu evin asıl varisi biziz. Evimizi gasp etmişsin. Üstelik hakimin hükmüne de uymuyorsun diye bağırıyorlardı. Çaresiz kadının ağlama sesleri dışarıya geliyordu. Tam o sırada hükmü icra etmek için orada bulunan görevli halkın karşısına çıkıp şöyle dedi. Ey millet, şahit olun ki bu kadın saygıdeğer hakimin vermiş olduğu hükme uymuyor. Biz de zorla kapıyı kırıp onu evden çıkarmak zorundayız. Bu sözleri duyan halk da hiçbir tepki göstermeden öylece olup bitenleri seyrediyorlardı. O sırada aniden karşı taraftan "Hangi karara tanık olmalıyız? Hakimin kararının ve konunun ne olduğunu bilmiyoruz ki. Neden kararı yüksek sesle okumuyorsunuz? Kendiniz okuyamıyorsanız bari bana ya da okuması için bir başkasına verin." Halk da sorunun ne olduğunu anlasın diyen bir ses duyulmaya başladı. Başlar sesin geldiği o yöne yöneldi. Kalabalığa hakim olan küçük bir tepenin üzerinde 10-12 yaşlarında bir genç ayakta durmuş, kesin ve gür bir sesle halka hitap ediyordu. Evet, bu çocuk Abdullah'ın oğlu Hüseyin'di. Onun güçlü ve kararlı konuşması halkı çok etkilemiş. Kararın yüksek sesle okunmasını talep etmelerine neden olmuştu. Orada bulunan halkın bağırıp çağırmaları ve itiraz sesleri üzerine hakimin kararı tepede elden ele dolaşarak itiraz eden bu gencin eline ulaştı. Görevliler de ileri çıkıp şaşkınlık içinde Hüseyin'e bakıyorlardı. O kararı okuduktan sonra öfke ve üzüntüyle şöyle dedi. Bu karar hatalı ve yanlıştır. Sayın hakimin buraya gelip bu haksızlığı ortadan kaldırması gerekir. Kalabalığın içinde bir kargaşa, bağırışma sesleri yükseldi. Görevliler Hüseyin'e doğru koşmaya başladılar. Fakat o sırada beyaz saçlı, yaşlı bir adamın titreyen elleri onları durdurdu. Yaşlı adam sakin bir sesle sordu. Oğlum, bu sözlerin verdiği hükmün yanlış olduğunu düşünen bir çocuğun emriyle buraya gelmesini istediğin hakime saygısızlık olduğunu düşünmüyor musun? Hüseyin hiç çekinmeden hemen cevap verdi. Hakimin işi ve görevi zulmü ortadan kaldırmak, adaleti sağlamaktır. Eğer gelmezse zalimdir. Zalimlerin suç ortağıdır. Yaşlı adam şöyle karşılık verdi. Diyelim ki hakim adaletsizliği çözmek için buraya geldi ve nedenlerinizi dinlemeyi bekliyor. Ona ne diyeceksiniz? Şöyle karşılık verdi. Öncelikle bu kadın hakimin karşısına çıkarılmadı. Durumdan tamamen habersizdir. Ve görüldüğü kadarıyla olaydan hiçbir haberi yoktur. İkincisi, hakimin kararına göre bu evin sahibi karısını hayattayken boşamış ve o kadın kocasının ölümünden 4 ay sonra yeniden evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur. Dolayısıyla ölen kişinin ölüm anında kendisine mirasçı olacak başka bir eşi veya çocuğu bulunmadığından bu ev ölen kişinin akrabaları olan diğer mirasçılara kalır. Bu hüküm baştan sonuna kadar yanlıştır.
Öncelikle boşanma tarihi kocanın ölüm tarihiyle aynı olup, ilk kocanın ölümünün üzerinden 10 ay geçmiş. Bu kadının yeniden evlenmesinin üzerinden ise 6 aydan az bir süre geçmiştir. Bu kadının bir aylık bir çocuğu bulunmaktadır. Hiçbir çocuk da 5 aylık dünyaya gelemez. Dolayısıyla bu çocuğun ilk kocasından olduğu ve onun varisi olduğu aşikardır. Hüseyin'in bu sözlerine üzerine orada bulunan halk büyük bir şaşkınlık ve hayretler içinde yaşlı adamla genç çocuğun konuşmalarını dinliyorlardı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Yaşlı adam biraz doğrularak şöyle dedi. Aferin sana, doğruyu arayan, doğru sözlü çocuk. Allah'ın rahmeti anne babana ve senin öğretmenlerine olsun. Gençlerin oyun dışında bir şey düşünmediği bir dönemde, büyük bir çaba ve emekle, içtihat ilminde, şeriat hükümlerinde bol zekayla adım attığın ve isabetli hüküm ve fetvalar verdiğin aşikardır. Söyle bana, din hükümlerini nereden ve kimden öğrendin? Çocuk şöyle karşılık verdi. Buhara'nın büyük hukukçusu İmam İsmail Zahid'den. Ardından halkın içinden bazıları alaycı bir tavırla şöyle söyleniyorlardı. Şeriat hakiminin kararı basit fikirlerin alay konusu olmuştur. Bugün burada sakalsız ve bıyıksız bir hakim görmekteyiz. Bir çocuğun hüküm sürdüğü Buhara halkının vay haline. Yaşlı adam, halkın kargaşası sona erdiğinde yüksek ve net bir sesle şöyle dedi. Ey millet! Öyle görünüyor ki bu adam bu şekilde yas tutan zavallı çocuğu ve kadının malından mahrum kalmıştır. Ama çok iyi ve doğru konuştu. 10-12 yaşındaki bu gencin işinin ehli bir hakimden sadece sakalı ve bıyığı eksiktir. Daha sonra memurlara dönerek sert bir ifadeyle şöyle dedi. Hakime söyleyin, babanız sizden bu kadın üzerindeki baskı ve tacizi derhal kaldırmanızı, bundan sonra cezayı infaz etmek ve halka adaletle davranmak için tarafsız ve dindar yardımcılar ve görevliler göndermenizi istiyor. Biraz düşündükten sonra yaşlı adam şöyle dedi. Hakime söyleyin, bundan sonra insanlar arasında ilim ve bilgi üzerine hüküm versin ve sakalının, bu sakalsız ve bıyıksız hakim ve müftünün eline geçmemesine de dikkat etsin. Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı büyük bilim adamı ve hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir.
daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.